yaşadığımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine birlikteyiz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz ve bizimle olmanızı bekliyoruz hafta içi her gün 15-16 arası. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda sizlerle birlikte olmak istiyoruz, evlerinize konuk olmak istiyoruz. Eğer siz de bizimle birlikte olmak isterseniz bize ulaşın, iletiler gönderin. Hem Facebook ve Twitter sayfamız üzerinden, hem telefonlarımız aracılığıyla, hem de elektronik posta aracılığıyla değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırın. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşın, bekliyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, iletilerinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak lezzet hikayeleri köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Kapısız kümes doğadan evinize sloganıyla doğal yumurta üreten Adil İçer'le yumurta üretiminin incelikleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Candan Bir Şeyler Vakfı'nın kurucusu Profesör Doktor Gülsan Sucak Hanımefendi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Candan Bir Şeyler Vakfı'nın doğumsal bağışıklık yetmezlikleri başta olmak üzere nadir görülen hastalıklarla ve bu hastalıklara bağlı gelişen yan etkilerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar üzerine ve primer immün yetmezliği olup da teşhis alamayan çocuklara destek olmak için başlattıkları Canınız Sağ Olsun projesi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız. Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Ceren Cebeci ile farkındalık eğitimleri üzerine sohbet edeceğiz. Bugün de yine dop dolu çok güzel bir program sizleri bekliyor. Hayatın seslerine hepinizi bekliyoruz. Önce bir müzik aramız var. Sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala.
Yarıma
lezzet hikayeleri.
İşte lezzet hikayeleri köşemizle sizlerleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda doğal ürün çiftliği sahibi Adil İçer Beyefendi var. Sayın İçer hoş geldiniz.
Hoş gördük. Merhabalar. İyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem biraz çiftliğinizden, orada üretilen ürünlerden ve sonrasında da doğal olarak ürettiğiniz yumurtalardan bahsetmek istiyoruz. Biraz sizi tabii tanıyalım. Ki. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Kapısız kümes, doğadan eve sloganıyla yumurtalar üretiyorsunuz. Nasıl başladı bu serüven? Anlatın dinleyicilerimize lütfen.
Ben şu anda öğretmenim ama tabii çiftçi bir aile yani, çocuğu olarak dünyaya geldik. Hı hı. Tabii ister istemez de bu işin içinde oluyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz. Öğretmen olmamın dolayı da Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yaptım. Hı hı. Farklı yerlere gelmiş bulundum. Tabii biz doğal ürünlerin kıymetini biliyoruz. Onları küçüklükten itibaren tükettiğimiz için. Ama ülkemizde ben şu eksikliği gördüm. İnsanların doğal ürünlere ulaşamaması, ulaşmak isteyip ulaşamaması sıkıntılarını gördüm. Kendi halimizde biz bunları nasıl bu insanlara ulaştırabiliriz şeklinde bir düşünce ortaya çıktı. Hı hı. Yaklaşık 10 yıl önce profesyonel olarak ürettiğimiz ürünleri tüketicilere tüm Türkiye'ye ulaştırmaya başladık. Tabi bunun Ar-Ge çalışmaları altyapısı çok önemliydi. Onların hazırlık aşamaları uzun yıllar aldı. Onlarla uğraştık. Şu anda istediğimiz seviyeye geldik diyebiliriz.
Estağfurullah. Sayın İçer aslında öğretmen olmanızın şöyle bir faydası olmuştur. Hem sizin dediğiniz gibi Türkiye'nin farklı yerlerini görme şansınız oldu. Hem de doğal olarak üretilen ürünlerin aslında sağlığa ne kadar, sağlık için ne kadar gerekli olduğunu bizzat farklı yerlerde de görmüş oldunuz. Ve öğrencilerinize, evet, çocuklara nasıl daha sağlıklı yiyecekler ulaştırılabilir düşüncesi belki sizi, evet, bu yolda yürümeye ikna etmiş olabilir.
Hı hı. Tabii ki zaten yaptığımız iş aslında bir bakıma sosyal sorumluluk projesi, evet, gibi. Eğitimle ilgili olduğumuz için zaten öğrencilerimize biz bunu anlatıyoruz, velilerimize anlatıyoruz, içinde bulunduğumuz sosyal adımları anlatıyoruz. Aynı zamanda da bu işi yapıyoruz. Bu aynı zamanda bize çok mutluluk veriyor. Tabii doğal ürün üretmek ilk önce doğal bir araziye ihtiyaç duyuruyor. Zira ilaçlarla kirlenmemiş, toprağı kirlenmemiş, havası kirlenmemiş bir araziye ihtiyaç bulunuyor. Bunun için de tamamen şehirlerden uzakta bir yer sahip olmanız gerekiyor. Hı hı. Bunları elde ettikten sonra tabii ki bir emek ortaya çıkıyor. Doğal bir şekilde üretimin ürünü az olduğu için, az üretildiği için kar marjı da baya baya düşüyor. Hı hı. Tabii ürettikten sonra aynı zamanda bir de gıda güvenliği ortaya çıkıyor. Yani her doğal bir ürün acaba sağlıklı mı diye sorgulamak gerekiyor. Maalesef sağlıklı değil. Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliklerinde, genelgelerinde gıda güvenliğine tamamen uymamız gerekiyor. Sağlıklı bir ürünü paketleyip, ambalajlayıp, sağlıklı bir şekilde son tüketiciye ulaştırmak gerekiyor. Maalesef ülkemizde en büyük problem de bu. Aslında ülkemizin değişik yerlerinde doğal ürünlere her zaman ulaşabiliyoruz. Var aslında. Ama bunu tüm ürünlerin izinlerini gıda Tarım Bakanlığı'ndan izni alıp paketleyip ambalajlamada çok büyük problem var.
Anladım. Maalesef yalnızca ürün, doğal ürünü üretmek yetmiyor. Asıl son tüketiciye yetmiyor. Ulaştırılması aşamasında işler biraz karışıyor galiba.
Çok karışıyor. Orada prosedürler biraz artıyor. Yatırım miktarları, ücretleri artıyor. Bunu da her üretici maalesef yerine getiremiyor. Burada da şöyle bir seçenek ortaya çıkıyor. Hani bunu bir kişi yapamıyorsa birkaç kişi birleşip ya da bir tarım havzaları birleşip bu şekilde bir ürün ya da satış ortaya çıkartılabilir. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Hı hı. Ülkemizin belirli yerlerinde de örnekler var ama hani kırsal alanda bunu yapabilecek sayısı maalesef şu anda çok az. O yüzden tüketiciler doğal ürüne üretmek ulaşmak adına çok büyük problem yaşıyorlar.
Hı hı. Sayın İçer, şu an çiftliğiniz nerede? Tavuktan ve yumurtadan başka hangi ürünler var çiftliğinizde? Aha. Hem sizin yetiştirdiğiniz hem de ürettiğiniz?
Evet, evet. Biz Manisa'nın Salihli ilçesinin Çamurhamamı mahallesindeyiz. Köy aslında bizim burası bulunduğumuz yer ama Manisa Büyükşehir olduktan sonra artık mahalle diye geçiyor. Hı hı. Bozdağ'ın eteklerindeyiz. Çok temiz bir havası var. Suyu bol olan, toprağı kirlenmemiş. Hatta biz köyün de yani mahallenin de bir kilometre falan dışındayız. O kadar uzaktayız. Etrafımız ormanlarla çevrili. Zeytin ağaçlarıyla çevrili. Büyük bir araziye sahibiz. Burada her türlü tarım bitkileri var. İşte meyvesinden, salli kirazından, zeytininden, domatesinden, biberinden her şey var. Tabii hayvanlar olarak da yine büyükbaş hayvanlarımız var. Sütlerini elde ediyoruz, sütlerinden tereyağı yapıyoruz. Bunun yanında tabii ana ürünümüz olarak da yumurta var. Yumurtalarımız, tavuklarımızın geniş arazilerde istedikleri gibi gezinmesi sonucu elde ediliyor. Yine yemlerini kendimiz üretiyoruz. İşte arpasından, buğdayından, çavdarından, baklasından, nohutundan. Bunları eski usul değirmenlerde kırdırıp bulgur haline getiriyoruz. Ve bu şekilde mevsimsel özelliklere göre veriyoruz. Ve kümeslerimiz hiçbirisinde kapı yok.
Ha, evet, tam aslında onu sormak istemiştim. Çünkü sloganımız kapısız kümes, doğadan evinize sloganı.
Evet,
kapısız kümes tabiri ne anlama geliyor? Detaylandırır mısınız?
Şimdi bizimkiler, bütün tavukların hepsi de aynı özellikte. Hiçbir zaman biz müdahale etmiyoruz. Yani kesinlikle insan müdahalesi yok. Hava şartları ne olursa olsun ya da gece gündüzde hiç kesinlikle karışmıyoruz. Tavuklarımız istedikleri zaman kümesinden dışarıya çıkıyorlar meralarına, karınlarını doyurmak için. İstedikleri zaman da geliyorlar. Bizim burada onları kesinlikle bir sınırlandırma gibi herhangi bir şeyimiz yok. Etkileşimimiz kesinlikle yok. Tamamen serbestler. İstedikleri yere dolaşıyorlar, istediklerini tüketebiliyorlar, istedikleri zaman geliyorlar, istedikleri zaman gidiyorlar. Bu maalesef Türkiye'de pek örneği olmayan bir şey. İlk defa biz bunu ortaya çıkardık. Burada tabii arazilerimizin geniş olması, yılın her dönemi yeşillik içinde olması onlar için çok büyük bir avantaj.
Tabii.
Bizim bu yaptığımız iş maalesef ülkemizin soğuk bölgelerinde, yani karasal iklimlerin olduğu yere pek yapılamayacak bir şey. Biz Ege bölgesinde olmamızdan dolayı bu avantaja sahibiz. O yüzden de yumurtalarımız çok kaliteli, çok sağlıklı ve bir kere alanında başka bir yumurtacıdan yumurta alma gibi bir ihtimali olmuyor. Bu konuda biz kendimize çok güveniyoruz. Şu anda 3-4 bin, 5 bin gibi tavuklarımız var. Aynı zamanda cicilerimizi de kendimiz yetiştiriyoruz. Her geçen gün, her geçen ay ya da her geçen önümüzdeki yıllarda tavuk sayısını yavaş yavaş arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü yavaş yavaş müşterilerimiz de artıyor. Siparişleri zamanında ulaştıramıyoruz. Tabii bunun için hem maddi hem manevi biraz emek de sarf etmek gerekiyor. Bunu da önümüzdeki yıllara yaymış bulunuyoruz. Yavaş yavaş belirli standartlara kadar üretim sayımızı arttırmayı düşünüyoruz.
Peki Sayın İçel, mutlaka size bu soru daha önce defalarca gelmiştir ama gerçekten merak ediyoruz. Yumurtayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani bir yumurtanın kahverengisi var, bir de beyazı. İkisi arasında fark nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Sonrasında da yumurtanın o içinden çıkan sarı renk, sarısı bazen böyle turuncuya doğru çalıyor sanki renk olarak. Hani hangisi daha doğaldır? Biz doğal veya organik olduğunu bu renklerden anlayabilir miyiz?
Şimdi dış kabuk rengi kahverengi, beyaz ya da krem şeklinde yumurta üretilebilir. Bu tamamen tavuğun ırkıyla ilgili. Ama iç yapısı tamamen çok farklı bir şey. Yani dış kabuğuna takılmamak gerekiyor kahverengi, beyaz olması adına. Bu konuyu ayrı bir yere koyabiliriz. Burada hiçbir problem yok. Ama iç özelliğine geldiğimizde, örneğin Türkiye'mizde yumurta üzerindeki 3 numara kafeste üretilen yumurta oluyor. Bu tamamen işletmecinin verdiği yemlerle beslenen tavuk anlamına geliyor. Tavuklar hangi yemi yerse bu yemin özellikle ya da katılan kimyasallarla, işte renk pigmentleriyle, işte mısırdır ya da ne bileyim başka bir yemlerle hangi yemleri yiyorsa o yemlerin rengini alır yumurtanın sarısı. Ama bizde tamamen farklıdır. Örneğin bir ambalajda 30 yumurta varsa bu 30 yumurtanın sarısının tonu birbirine benzemeyebilir. Bunun özelliği de, sebebi de her tavuğun kendine has beslenmesinden kaynaklanır.
Tabii kapısız, o yüzden, kapısız kümes, hani tavuk nerede ne yiyor bilinmiyor haliyle.
Şöyle, oraya da açıklık getirmek gerekiyor. Tabii ki arazileri belli bir çit ile çevirmek gerekiyor. Çünkü içeriye herhangi bir insan müdahalesi ya da yırtıcı hayvan ya da ne bileyim bir insan atı girmemesi gerekiyor. Arazinin de mer olarak ıslah edilmesi lazım. Yani tavuğun ne yediğini aslında bizim bilmemiz gerekiyor. Hani köylerde, mahalle aralarında böyle gezen tavukların ben pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne yediğinin de belli olması gerekiyor.
Evet.
O yüzden tavuğun, yumurtanın sarı tonu tamamen tavuğun yediğiyle alakalı. Aldığımız yumurtaların sarı tonu, hepsi aynıysa bu tamamen bir fabrikasyon üretim şeklindedir. Ama sarı tonları birbirine benzemiyorsa, içerisinde farklılık oluyorsa, bu bu onun doğal olduğunu gösterir.
Gezen tavuk dediğimiz tavukların yumurtası olduğu anlamına
geliyor. Kesinlikle.
Sayın İçer, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler için. Sağlıklı yumurtaları üretmeye siz devam edin. İnşallah bundan sonra yeni nesilde hep sizin ellerinizden sağlıklı yumurtalara kavuşsunlar. Emeğinize sağlık olsun.
Çok teşekkür ediyoruz
katıldığınız
için. İyi
yayınlar
efendim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde kapısız kümes doğadan evinize sloganıyla doğal yumurta üreten doğal ürün çiftliği sahibi Adil İçer beyefendiyle telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızda sizlerle olacağız.
Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın, senin feryadın anam gülşene kalsın. Şu dünyada eremezsem murada, bu dünyada eremezsem murada, huzuruma şere
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Candan Bir Şeyler Vakfı'nın kurucusu Profesör Doktor Gülsan Sucak Hanımefendi var. Sayın Sucak, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz belki hatırlarlar, Haziran ayında biz görüşmüştük Sayın Sucak hanımefendi ile. Öncelikle bir kez daha başsağlığı dilemek istiyorum ben efendim, çünkü oğlunuzla ilgili çok büyük bir acı yaşadınız. Allah rahmet eylesin, kalanlara sizlere sağlıklı bir ömür nasip etsin demek istiyorum. Ve bu anlamda bu program vesilesiyle de farkındalıkları yaratmak ve o farkındalıkları insanlara hissettirmek amacıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve Candan Bir Şeyler Vakfı da sanıyorum bu farkındalık amacıyla kuruldu. Nasıl kuruldu, hangi amaçla kuruldu, değerli konuğumuzdan dinleyelim.
Önce iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz zorlu bir yaşam mücadelesinden sonra oğlumuzu 26 yaşında kaybettik. Oğlumuzun bir rahatsızlığı vardı, doğuştan gelen bir rahatsızlığı. Önce şöyle söylemek istiyorum, bu kadar yoğun ve katlanılması çok güç bir acıyı taşımak çok zor. Biz onu bildiğimiz, bilebildiğimiz bir şekilde bir başka enerjiye dönüştürmek istedik. O acı bir parça hafiflesin istedik. Oğlumuzun yaşadığı zor hayattan yola çıkarak, başta onun yaşadığı sağlık sorunu olmak üzere, hani kalanlara uzun ömürler versin dediniz ya, onunla aynı sağlık sorununu yaşayan, belki onunla doğacak çocuklara, gençlere hiç değilse uzun ömür için bir vesile olsun istedik. Evet. Candan Bir Şeyler onun blogunun adıydı. Hasta yatağında çok kısa süre yazabildiği bir blog vardı. Adını kendisi koymuş olsun istedik bu vakfa. Biraz değişik bir ismi var ama ondan bir şeyler taşısın istedik.
Taşıyor zaten.
Evet, Can doğumsal bir bağışıklık yetmezliği, bir genetik hastalık dünyaya geldi. Biz tabii o 4 yaşına ulaştığında böyle bir sorunu taşıdığını öğrendik, anlayabildik. Biraz farklı seyretmesinden kaynaklanıyordu. Bu şu an için tedavisi ve tanısı mümkün olan bir hastalık ama onun doğduğu yıllarda çok az şey biliniyordu. Son yıllarda büyük bilimsel gelişmeler oldu. İnsan Genom Projesi'nin de yolunu açtığı bir şekilde. Ülkemizde hala, ülkemizde değil dünyada da hala bu çocuklara tanı konulmasıyla ilgili çok önemli güçlükler var. Biz Can'ın kısa yaşam öyküsü başka çocukların yaşamına bir katkı bulunsun, onlar kurtulsun istedik.
Tam bu hastalığın ismi nedir Sayın Sucak?
Primer immün yetmezlik başlığında, doğumsal bağışıklık yetmezlikleri başlığında 400 değişik, yaklaşık 400 değişik genetik tablonun oluşturduğu, aynı klinik tabloyu oluşturuyorlar bir hastalık grubu. Tedavileri ve klinik tabloları aynı ama farklı genetik mutasyonlar sebep oluyor. Özelliği şu, ülkemizde gelişmiş ülkelerden, batı ülkelerinden çok daha sık görülüyor. Oralarda ağır formları 10 binde bir görülürken, ülkemiz 100 binde bir görülürken, ülkemizde 10 binde bir görülüyor. Ciddi bir farkındalık eksikliği var. Bu aslında yani evrensel bir sorun. Amerika'da da bu çocuklar geç tanı alıyor. Çünkü hem toplum az biliyor hem hekimler az biliyor bu hastalığı.
Peki erken tanı, özür dilerim sözünüzü kestim. Erken tanı alındığında bu hastalığın hani ölüme götüren süreci yavaşlamış mı oluyor? Yoksa bu tamamen süreç tamamen sona mı eriyor?
Tamamen durdurulabiliyor. Kemik iliği nakliyle. Eğer ki erken yaşlarda gerçekleştirilebilirse bu nakil çok başarılı. Hele böyle ilk bir yaşta ağır enfeksiyonlar geçirilmeden nakil yapılırsa vakaların %90'ı tamamen sağlıklı bir hayata kavuşabiliyor. Yaş ilerledikçe başarı oranı düşüyor. Çeşitli komplikasyonlar, organ hasarları gelişiyor. Biz istiyoruz ki Türkiye'de bu hastalara erken tanı konsun. Yeni doğan tarama programları başlatılsın. Bu konuda tabii ki akademisyenlerin, alanda deneyimli akademisyenlerin çok büyük bir çabası var. Ama hani derler ya, damdan düşen, biz hasta ve hasta yakını cephesinden, hani tesadüfen hekim olmamız belki farkındalık açısından bir parça daha katkı sağlamamızı mümkün kılıyor. Biz ya farkındalığı artırmak, damdan düşen bir aile, evladını kaybetmiş bir aile olarak başka anne babaların bu acıyı yaşamaması için çaba göstermek istiyoruz. Alanın akademisyenleri asıl bu konuda çok çaba gösteriyorlar. Onların sesine sesimizi eklemek istedik. Gücüne gücümüzü katmak istedik.
Peki Sayın Sucak, aileler nasıl farkında olacaklar bu durumun? Hangi belirtileri gösteriyor bu hastalıklar?
Aslında çocuklarda çok sık görülen enfeksiyonlar. Sadece bunların sık olması, ağır olması, belli sayının üzerinde olması. Örneğin yılda iki ya da daha fazla akciğer enfeksiyonu, yılda iki ya da daha fazla menenjit, yeni başlayan sinüzit atağı, dört ya da daha fazla orta kulak iltihabı. Zaten bu hastalıkların gözden kaçmasının sebebi müdavim bir hekim olmayınca bir hekime, bir seferinde başka bir hekime aynı enfeksiyon tablosuyla gitmesi, işte polikliniklerin yoğunluğunda bu enfeksiyonların tekrarladığını, aslında dikkati çekmesi gerektiğini gözden kaçması. İyi bir aile öyküsü, yani ailede genelde öykü oluyor. Akraba evlilikleri sıklığını çok artırıyor. Yani çok kısa süren poliklinik muayenelerinde ne yazık ki yoğunluktan dolayı bu önemli bulguların gözden kaçması tanının gecikmesine sebep oluyor. Aslında daha erken tanı için örneğin 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal tarama programı başlatıldı. Tabii ki tarama testleri daha basit testler ama en erken tanı yeni doğan taramasıyla mümkün. Daha sonraki zamanlarda sık tekrarlayan infeksiyonlar, bazı komplikasyonlar, immün komplikasyonlarla dikkati çekebilir. Ama ne yazık ki hem toplumun, hem anne babaların, hem hekimlerin bu konuda farkındalığı az. Bunu artırmak lazım. Tekrar söylemek istiyorum. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ben Amerika'da, Avrupa'da da bu olayları takip etmeye çalışıyorum. Çok yaygın bir sorun.
Peki Sayın Sucak, Canınız Sağ Olsun projesine gelirsek, bu projeyi nasıl bir proje, nasıl yürütüyorsunuz?
Bu proje şu anda bu hastalıkların genetik tanısı mümkün. Whole exome dediğimiz ya da genom dediğimiz bir tanı yöntemiyle büyük bir kısmına tanı konulabiliyor. Tabii ki %100'ü değil ama tanı verimi çok artmış durumda. Bu testler ülkemizde uygulanamıyor. Yani bölük pörçük bazı merkezler büyük bir çaba içerisinde hastalarını buluşturmak için bu testleri biz en kesin ve en güvenilir tanı yöntemi ülkemizde geçerli hale getirmek için bir çaba sarf etmek istiyoruz. Bunu hani genel olarak yapmak mümkün değil ama bir pilot çalışma yapmak istiyoruz. Çok kuvvetli tanısında düşünülen ilk bir hastaya bir proje çerçevesinde tanı koyma çabalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bir merkez kuruluşu için bir çaba içerisindeyiz. Orada bu ilk hastaya, değişik merkezlerden örneği vermiş ilk hastaya yani 100 hastada çalışmak, bir kısmına tanık olmak, bu hastaları erken tedaviye ulaştırmak istiyoruz. Temel amacımız bunun bu ülkede yapılabilir olduğunu göstermek.
Evet.
Çünkü ülkenin tıp alanında oldukça gelişmiş, çok yetkili, iyi hekimlerimiz, iyi laboratuvarlarımız var. Bu hastalık alanında bu testlerin uygulanamaması bir farkındalık eksikliğinden. Eğer bu projemizi başarabilir, işte 13 çocuktan belli bir kısmının hayatını kurtaracak tedavilere tanıdan sonra ulaştırabilirsek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu testleri ödemesi için, sağlık otoritelerinin tarama programlarını daha öne alması için, nitelikli tanı ve tedavi merkezlerinin oluşturulması için, çünkü bunların hepsi var. Sağlık alanında oldukça iyi durumda bir ülkeyiz. Yani çok güçlü bir sosyal güvenlik desteği var. Neredeyse tüm vatandaşları kapsayan. Bu hastalık bir farkındalık eksikliği nedeniyle geri ödeme kapsamında değil, tanısal testler. Bu pilot projeyle biz dikkat çekmek istiyoruz. O çocukların sesi olması
Evet, Sayın Sucak, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bizim de küçük de olsa bu farkındalık aşamasında bir tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Siz de iyi ki bağlandınız. İyi ki bu konuda ne kadar önemli ve ne kadar gerekli şeylerin yapılması gerektiği konusunda dinleyicilerimize bilgiler ulaştırdınız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok önemli bir katkınız oldu. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Candan Bir Şeyler Vakfı'nın kurucusu Profesör Doktor Gülsan Sucak Hanımefendi ile hem vakıf çalışmaları hem de primer immün yetmezliği olup da teşhis alamayan çocuklara destek olmak için başlatılan Canınız Sağ Olsun projesi üzerine konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Seni benden alamazlar, fırtınada kalamazlar. Canım canım gülüm, en kıymetlim.
Beni sensiz bulamazlar, kuşlar bile uğramazlar. Canım canım gülüm, en kıymetlim.
Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar. Bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar. Üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var. Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Ceren Cebeci. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Cebeci ile bugün farkındalık eğitimleri üzerine konuşacağız. Farkındalık gerçekten bizim çok önemsediğimiz bir konu. Ve son zamanlarda da sanıyorum farkındalık eğitimlerine ilgi bir hayli arttı. Acaba biz farkında olmamız gerektiğini mi fark ettik? Yoksa önceden de farkındaydık da bu kadar eğitimler mi fazla değildi?
Farkında olduğumuz gerektiğini mi fark ettik? Çok güzel bir cümle oldu. Şimdi fark etmekle farkındalığı aslında önce bir ayırmak gerekiyor birbirinden. Bir şeyi fark ettiğimizde bir farkındalık sağlamış olmuyoruz. Ama bunu hayata geçirdiğimizde o zaman gerçekleşen şey bir farkındalık olmuş oluyor. Eğitimlerin artmasındaki aslında en büyük neden şu oldu bana kalırsa. Önce bir farkındalık nedir? Oradan mı girsek acaba?
Olur tabii.
Diye
tabii.
Düşündüm. Farkındalık aslında anda olmak. Yaşadığımız anın bilincinde olmak. Yani ben şu an çay içiyorsam bu çayı içiyor olmayı yaşamak. anda kalmak. Hı hı. Ama bizler genelde ne yapıyoruz? Ya geçmişte oluyoruz ya gelecekte oluyoruz ve anı kaçırmış oluyoruz. Hı hı. Değil mi? Ne kadar anda kalabiliyoruz? Size sorayım. Sezin
biz şu an anda mıyız? Şu an programdayız ama andayım. Anı yaşıyoruz.
Şu an için andayız.
O zaman farkındayız.
Evet. Kendimizin. İşte bu farkındalık olmuş oluyor. İnsanlar bu farkındalığa geçtikleri noktada hayatlarını sorgulamaya başlıyorlar. Yaşam amaçlarını sorgulamaya başlıyorlar. Mutlu muyum, mutsuz muyum? Neden yaşıyorum? Bu hayattaki yaşama sebebim ne? Bunu sorgulamaya başladıkları noktada işte farkındalık oluşmaya başlıyor ve bunun için de eğitimlere talepleri oluyor.
Kendilerini eğitmek istiyorlar bu konuda biraz daha fazla.
Evet.
Peki bu genelde kaç yaş civarında gerçekleşiyor?
Şimdi bizim katılımcılarımız üzerinden bakarsak genelde 40 yaştan sonra.
Çok geç kalınmış olmuyor mu acaba?
Kesinlikle öyle. Zaten bizim de amacımız o kadar geç kalmadan önce bu farkındalığı sağlıyor olmak.
Yani daha çocuklarda da gençlerde de yine o farkındalık eğitimleri verilebilir mi?
Tabii ki. 20 yaşından sonra bence hatta bunun daha geçmişine de dönersek duygusal zeka dediğimiz kavramla çok daha çocuk yaşlarda bu farkında kişi her şeyinin farkında olarak yaşamaya başladığı noktada zaten geçmişe döndüğünde 40'lı yaşlardan sonra keşkeleri de daha azalmış oluyor haliyle.
Hani şu anın farkında mıyız konusuna geri dönersek siz ne zaman farkında olduğunuzun ya da farkında olmanız gerektiğinin farkında olduğunuz ve bu tür eğitimler almaya karar verip ve hatta sonrasında bu eğitimleri verme yolunda adım attınız diye sorayım.
Şimdi ben çok alakasız bir şekilde iktisat mezunuyum aslında. Başkent Üniversitesi Finansal Yönetim, Ticari Bilimler Finansal Yönetim'den mezunum. Hayalim psikolog olmaktı. Hayalimi gerçekleştiremedim. Çalışıyorum işte kendi aile şirketimizde yöneticilik yapıyorum falan. Ama kendime baktığımda sürekli insan ilişkilerini gözlemlerken buluyordum kendimi. İnsanlar nasıl birbirleriyle iletişim kuruyorlar? Bilinçaltlarında ne var ve bunun sonucunda nasıl karşıyla diyaloğa geçiyorlar? İşte ilişkilerin nasıl? Mutlu insanların ilişkilerinde neler var? Böyle bunları sorgularken bulduğum noktada kendi hayatımda da bir tatminsizlik, mutsuzluk var. Dedim ki ben o zamanlar işte 27-28'li yaşlardayım. Bu böyle olmayacak dedim. Evet, akademik kariyerim farklı bir alanda olmuş olsa da hayatımın yönünü değiştirmeye karar verdim. Hı hı. Ve ondan sonra araştırmaya başladım. İşte iletişim alanında, davranış bilimleri alanında, insan psikolojisi alanında yönüm değişti. Akademik kariyerimin yönü değişti. İyi ki de değişmiş.
Peki sonrasında eğitim verme aşaması nasıl oluştu?
Aslına bakarsanız ben girdiğim andan itibaren eğitim vermek üzere. Hani hep bir insanın hayali vardır ya. Hı hı. Benim hayalim sahnede olmak, insanlara bu farkındalığı sağlamayı yaymaktı, aşılamaktı. Hı hı. O yüzden de hani bir o amaçla girdiğim için belli bir süreç geçmemiş oldu.
Doğrudan doğruya farkındalık eğitimlerini aslında bireysel olarak almış oldunuz ve sonrasında da bu aldığınız eğitimler doğrultusunda harmanladınız kendi düşünceleriniz ve bilgilerinizle ve sonrasında artık eğitim vermeye başladınız.
Evet.
Biraz o eğitimlerden bahsedelim. Bir okul kurduğunuzu biliyoruz. Bu okulda ne gibi eğitimler gerçekleşecek? Özellikle çocuklara mı, gençlere mi yoksa ileriki yaştaki o hani 40'lı yaşlardan sonraki mi eğitim vermek üzere açılmış bir okuldur? Neler Hı-hı. yapacaksınız? Biraz ondan bahsedelim.
Şimdi burası aslında eğitim ve danışmanlık firması oluyor. Yani tam olarak okul değil. Fakat tabii okula nasıl anlam yüklüyoruz ona da bakmak lazım. Şimdi her şey bir okul oldu ama ben buna daha çok akademi demeyi tercih ediyorum açıkçası. Burada bir kere bir sınırlamamız yok. Yeni konseptimizde daha çok çocukları da işin içine alarak hı hı. bu duygusal farkındalık dediğimiz kavram bu çok önemli çünkü. Şimdi şirketlere de baktığımızda işe alım yaparlarken mutlaka duygusal farkındalık testlerinden geçiyorlar çalışanlarını. Çünkü istiyorlar ki çalışanları stresi yönetebilen, çatışmalarla başa çıkabilen, iletişimi kuvvetli olan insanlar olsun. Yani son 10 yılda IQ denen olayı geçmiş durumda. Duygusal farkındalık.
O EQ dediğimize evet. mi geliyor? Evet. Emotional IQ yanlış mı söyledim?
Doğrudur. Böyle olunca da işte, duygusal farkındalık doğuştan gelen bir şey de değil. Yani bize sonradan kazandırılabiliyor. Ailelere çok iş düşüyor. Küçük yaşta çocuk hani bu doğuştan olmadığına göre anne baba ebeveyn çocuğa bunu kazandırabilir. Aslında zaten hep söylüyorum, çocuk mükemmel bir şekilde doğuyor ama bizler onları köreltiyoruz. Şimdi bu noktada biz şunu yapıyoruz aslında. Bir yandan çocuğu yaratıcı dramalarla, masallarla, çocuk eğitimi aldığının farkına varmadan onu geliştirecek, ilerletecek, içindeki yaratıcılığı çıkaracak şekilde oyunlarla bir eğitim alıyoruz. Minik bir eğitim alıyoruz. O sırada da bu benim çok büyük bir hayalimdi bu arada. Çünkü sadece çocuğu eğitmek ve yetiştirmek yetmiyor. Paralel olarak anne ve babayı da geliştirmek, yetiştirmek. Yani anne babanın önce kendi duygusal farkındalığına varması gerekiyor ki çocuğuna da bunu uyandırabilsin. Bir kere bir idol anne ve baba. Çünkü çocuk gözlemleyerek öğreniyor en çok. Ve gözlemlediği her şeyi kayıt yapıyor. Yani bu nokta çok önemli. Biz de orada işte anneyle babayla atölye çalışmaları, eğitimler, dramalar, bir sürü seçeneklerimiz var. Bunlar web sitemizde de mevcut zaten eğitim tarihleriyle birlikte açıldığında. Bir yandan da çocuklarla programı sürdürüyoruz. Son noktada da anneyle çocuğu birlikte bir dramaya alıyoruz. Çocuk anne oluyor, anne çocuk oluyor. Çünkü bu arada 6 yaşına kadar çocukla iletişim kurabilmenin çok önemli bir tiyosudur. Bilginiz olsun. Sevgili dinleyicilerimiz de öğrensinler. Mesela çocuğa öğretmeniyle ilgili iletişimi öğrenmek istiyorsan hadi öğretmencilik oynayalım deyip onu öğretmen yerine koyun. Siz o olun.
Çünkü o öğretmeninden gördüklerini bu sefer uygulamaya başlayacak. Aynen. Ve siz o zaman öğretmeniyle nasıl bir iletişim kurduğunu aynen anlayacaksınız.
Ya şunu anlat, bunu anlat, ne oldu, ne yaptınız demek yerine çok güzel bir yöntemdir. Mesela ben oynuyorum işte, anlat diyorum kızım. Hani sen annesin diyorum, ben adayım diyorum. Başlıyor. O kadar harfiyen beni taklit ediyor ki oyunda. Hani ben de orada kendimi sorgulamaya başlıyorum. Hani ha bak böyle diyor. Demek ki buna dikkat etmem lazım. Bak burası iyi gidiyormuş falan şeklinde. İşte bunları daha profesyonel bir şekilde aslında orada yapacağız.
Duygusal zekadan, duygusal farkındalıktan bahsettik. Biraz o konunun detayına girebilir miyiz? Biz hani bazı şeyleri biliyoruz ve bilmediğimiz o kadar da çok şey var. Acaba duygusal zekamız o bilgiyi içselleştirmemiz konusunda bize yardımcı olan unsurlardan biri mi?
Tabii ki. Kesinlikle öyle. Hani fark etmek dedik ya en başta. Fark etmek, farkında olmak. Yani birçok şeyin fark ediyor olsak da farkındalık yaşama noktasına gelmek duygusal farkındalıkla çok paralel bir şey. Duygusal zekayla çok paralel bir şey. Bu arada biz yetişkinler de bunu geliştirebiliyoruz. Örneğin şöyle söyleyeyim. Mesela çocuklara döndüğümüzdeki teknoloji çağındayız. Herkesin elinde de tablet. Bunlar da bu duygusal farkındalıktan uzaklaştıran şeyler aslında. Çünkü duygu, hani o tablette bir duygu yok. Mekanik bir şey ve çocuk orada oyun oynuyor. Ve bundan haliyle daha çok uzaklaşabiliyor. Çocuk bir şey hissettiğinde ya da yetişkin içinde geçerli. Bunları hani genel olarak söylüyorum. Ne hissediyorsun dediğinde genelde iki cevap vardır. İyi ya da kötü. Ama bu bir duygu değildir. İyi ve kötü bir duygu değildir.
Duygu nedir?
Duygu nedir? Duygu korkudur. Duygu endişedir. Duygu acıdır. Duygu mutluluktur. Duygu heyecandır. Vesaire vesaire. Bir sürü. Şeydir duygu. Ama bunları tanımıyoruz. Sadece iyi ve kötüyü biliyoruz. Şimdi bunu bilmeyince haliyle orası bir kapalı bir şekilde kutu gibi kalıyor orada. Yani sonra ne oluyor? İletişimimizde, insanlarla kurduğumuz iletişimimizde, eşimizle kurduğumuz iletişimde duyguyu tanımadığımız için onu da anlayamıyoruz. Yani o empati dediğimiz şeye geliyor olay. Yani duygusal zekanın zaten büyük kısmını kaplar ya, kendi duygusunu tanımayan karşısındakinin duygusunu da bilemez. Hayır, empatiden uzak olur. Empatiden uzak olursa ne olur? Hoşgörüsüz olur, çatışmalar çıkar, iletişim bozuklukları çıkar, sorunlar çıkar. İşte bunu empati yeteneğini sağlayabilmenin en temel şartı farkındalığı, duygusal farkındalığı geliştirmektir. O yüzden ilk basamak şu, çocuğumuza duygularını yaşamasına izin vereceğiz. Ağladığında niye ağlıyorsun, ağlamana gerek yok şu an demeyeceğiz. Bizim için önemsiz olan duygu onun için olan çok önemli olabilir çünkü. Sadece onun altında yatan nedeni öğrenmeye çalışacağız aslında.
Aslında o bir süre ağladıktan sonra belki o nedeni farkında olmadan kendisi anlatmaya da başlayacak değil
mi? Anlatmaya başlayacak, çözümlemeye başlayacak, analiz etmeye başlayacak. Bir dahaki sefere öyle bir şeyle karşılaştığında onu çözmüş olacak belki.
Ve hatta belki o zaman biz de çocuğumuzdan bir şeyler öğrenmiş
olacağız. O kadar çok şey öğreniyoruz ki aslında bakmayı bilirsek çocuklardan. Ama işte bakamıyoruz. Biz daha çok hani onlara verme
Bize bir öğretmen, evet. Anne baba olduğumuzda hemen öğretmen kim diye ön plana çıkıyor. Demek ki ben büyüğüm, o küçük, benim ona bir şeyler öğretmem gerekiyor diye işe bakmaya başlıyoruz. Ama halbuki dediğiniz gibi ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Biraz ilişkiler konusuna değinelim mi? Kadın erkek arası ilişkiler, eşler arası ilişkiler. Bu konuda bu farkındalık eğitimlerinin ne gibi faydaları oluyor ilişkileri düzenlemek anlamında?
Faydaları da oluyor, zararları da oluyor öyle işin mi? Açıkçası. Eyvah. Yani ilişkisini çok düzenleyen çift olduğu gibi boşanan çok çiftimiz de var. Çünkü nasıl oluyor? Şimdi çiftlerden bir tanesi geliştiğinde, ilerlediğinde, değişim başladığında diğeri aynı noktada kalırsa o zaman sorunlar başlıyor. Yani şöyle düşünün, bir vücut gibi düşünün ilişkiye. İşte kadın farkındalık eğitimlerine gidiyor, kendini geliştiriyor. Yani eğitime gitmesine de gerek yok. Kitap okuyabilir, kendi içine dönebilir. Bu farkındalık eğitimi dediğimiz
kendini
olay...
Kendini tanımak aslında.
Evet, yani ruh dünyasını aslında ameliyat edercesine açıp... Ya çünkü yaptığımız her hareketin bir anlamı var. Yani ben şu elimi şu şekilde kullanıyorsam bunun bir anlamı var. Bir korku yaşıyorsam bunun altında bir neden var. Bilinçaltı diye bir şey var çünkü. Bilinçaltı çok önemli. Geçmişte, yani şöyle anlatayım size, bilgisayar gibi düşünelim. Bilinçli zihnimiz 65 bin bit veri alırken bilinçaltımız 265 bin milyon bit veri fazlasını kaydediyor.
Oh.
Yani biz bunları hatırlamıyor olsak da bilinçli olarak aldığımızı sandığımız kararın altında aslında bilinçaltımızda yatan veriler var.
Ama o kadar çok veri var ki biz bilincimize hangi veriyi getireceğimizi kendimiz o anda karar veriyor muyuz, yoksa bilinçaltımız bunu kendi kendine mi getiriyor?
Bilinçaltımız bunu kendi kendine getiriyor. Biz bilinçli olduğunu sansak da tabii ki bilinçli kararlarımız da var ama orası daha hakim. Yalnız dikkat etmemiz gereken şöyle çok önemli bir nokta var. Bilinçaltımız aslında bir o kadar da çocuk. Yani hani bu telkinlerle falan orayı ikna etmek de kolay. Hani oraya inmek falan denir ya, işte hipnoterapi falan. Onlara da gerek olmadan hani bir şeyi 40 gün söylersen olurmuş falan muhabbetleri vardır,
evet,
mesela.
Evet.
Temelini o yatar. Bilinçaltını inandırabilirsin bilinçli zihninle. Yani orası yoğun bir alan, yoğun bir deniz.
Ama uyarmak
bilinçte daha güçlü.
Anladım.
Oradan.
Uyarı bilinçten bilinçaltına doğru ulaşıyor ve o uyarı da hangi noktanın aklımıza geleceğini belki biz yönetebiliyoruz. Bu
evet,
konuda farkındalık
işte
yarattığımızda.
Kontrolünü aslında bir nevi elimize almış oluyoruz.
Evet.
Yani ben işte şu korkuyu, şu öfkeyi neden yaşadığımı bilirsem artık onu yönetiyor oluyorum.
Ve sonra çözüm de kolaylaşıyor.
Aynen öyle. Çünkü onun nedenini bulmuş oluyorum.
Altında yatan nedenleri çözdüğümüzde zaten aslında sorunu çözmüş oluyoruz bir yerde. Evet, son dakikalarımıza giriyoruz. Son dakikalarımızda dinleyicilerimize söylemek istedikleriniz varsa almak isteriz.
Farkındalık gerçekten bazen acı veriyor olsa da döndüğünde, yani kendi iç dünyana baktığında çok fazla şey öğreniyorsun. Ve kendini tanımadan karşındakini tanıman çok zor. Bence herkesin yolu kesişmeli. Hangi meslek grubu olursa olsun hiç fark etmiyor. Bir ev hanımı olabilir. Yani insanla iletişimde olan herkes, iletişim dediğimiz şey sadece diksiyon, konuşma değil. Bunun altında mutlaka ki psikolojik verilerimiz, bilinçaltımız yatıyor. O yüzden herkesin yolunun kesişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Asıl biz teşekkür ederiz. Biz de şimdi programda farkındalığımızı bir nebze de olsun eğer artırmış olabildiysek ne mutlu bize. Sevgili dinleyicilerimiz, hem farkındalık eğitimleri üzerine, bu eğitim kimlerin aldığı üzerine, duygusal zeka ve farkındalığın neden önemli olduğu üzerine davranış bilimleri ve iletişim uzmanı Ceren Cebeci ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle geldik bir programın sonuna. Haftanın ilk iş günündeyiz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler. Gari 28, Bilecik 25, Yamama 23.